Satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programına hoş geldiniz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bili Alçetin. Teknik yapımdaki arkadaşım Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bugün Türkiye ve dünya gündemindeki önemli konuları masaya yatıracağız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hurşit Yıldırım. Hurşit Bey hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, programımıza telefonla görüş, öneri ve sorularınızı iletebilirsiniz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de referandum süreci devam ederken Almanya'da başlayan Türk siyasetçilerine yönelik yasağın ardından Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayankaya'ya yapılan insanlık dışı muamele Türkiye'de ve dünya kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bütün bu konuları AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hurşit Yıldırım'la konuşacağız. Hurşit Bey, önce Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'ye yönelik bir yasak söz konusu oldu. Arkasından Hollanda'da da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve son olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayankaya'ya bir yasak söz konusu oldu. Ve özellikle Aile Bakanımıza Hollanda'da yapılan muamele oldukça insanlık dışıydı. Ne demokrasiye ne insan haklarına sığan bir uygulamaydı. Kamuoyunda tepkilere neden oldu. Ve bu yasaklardan mağdur olan diğer bir isim de sizsiniz.
Evet.
Dinleyicilerimize anlatalım istiyorum. Hurşit Yıldırım olarak siz İsviçre'de bazı toplantılara katılmak istediniz, vatandaşlarımızla buluşmak istediniz ve sizin de vatandaşlarımızla buluşmanıza engel konuldu. Neler düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri?
Tabii bir hukukçu olarak, temel hak ve özgürlükleri bilen bir insan olarak ifade hürriyeti ve politika yapma hürriyeti evrensel insan haklarından bir tanesi. Hı hı. Bu hem Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'ne hem Fransız İhtilali'nde içteki beyannamelere geçmiş olan temel değerler.
Evet.
Öncelikle Sayın bakanlarımızın yurt dışındaki seçmenlerimizle buluşturulmaması, onlarla beraber toplantı yapılmasına izin verilmemesi bir defa bu evrensel değerlere aykırı. Öncelikle Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'la başlayıp işte Nihat Zeybekçi Bakanımız, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iniş izni verilmemesi, akabinde Aile ve Kadından Sorumlu Bakanımıza yapılan muamele, bunlara tamamen baktığınız anda olayların ferdi bir olay olmadığı, topyekun bir karar alındığını, özellikle Cermen ülkeleri tarafından bir karar alındığını gösteriyor. Biz de ben aynı zamanda bir parlamento olarak Türkiye-İsviçre Dostluk Grubu Başkanıyım. Hem Türkiye-İsviçre Dostluk Grubu Başkanı olarak oraya yeni atan büyükelçimizi ziyaret etmek, hem de oradaki vatandaşlarımızla hasbihal etmekle ilgili bir program geliştirdik. Bu programdan önce İsviçre Türkiye Dostluk Grubu Başkanı olarak İsviçreli parlamenterlerin Türkiye'ye geldikleri zaman onlarla toplantılar yaptık. Buradaki büyükelçiyi ağırladık. Sağ olsun bizi ziyaret etti. Biz onun kendi rezidansında İsviçreli parlamenterle beraber yemek yedik. Sorunlar 15 Temmuz sonrasındaki sorunları ortaya koyduk. Onlar 15 Temmuz'dan sonraki hatta tavırlarının dolayı teşekkür ettik. Biz de Türkiye İsviçre Dostluk Grubu Başkanı olarak oraya gittiğimizde, bir defa havaalanından içeri girdiğimizde herkes çok rahat bir şekilde transit geçiyor.
Ne zaman gittiniz İsviçre'ye?
Ben Cuma günü gittim, bu Cuma.
Geçen Cuma günü.
Evet. Ayın 10'u gibi Cuma günü gittim. Herkes tabii çok rahat bir şekilde geçiyor. Elimizde bizim diplomatik pasaportumuz var. Milletvekili pasaportumuz var. Oradaki görevli niçin geldiğimizi sordu. Kaç gün kalacağımızı sordu. Ne iş yapacağımızı sordu. Biz de bunlara cevap verdik. Biraz tuhafımıza gitti.
Peki daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmış
hayır,
mıydınız?
Başka bir yerde ben, başka bir yerde ben karşılaşmadım böyle uygulamayla. Sağ olsun oradan çıktık tabii. Oradan çıktık ama biraz tuhafıma gitti. OTT yetkililerse arkadaşlarımız, programları yapacak olan yurt dışındaki vatandaşlarımızla buluşmalarımızı organize edecek olan arkadaşlarımız. Sayın Başkanım dediler, Sayın Milletvekilim, yani kusura bakmayın, biz sizle ilgili toplantı yapacağımız yeri buranın kantonuna bildirmiştik. Bu kanton maalesef bizim halka açık olan bu toplantımızı iptal etti. Biz de kendi merkezimizde bir toplantı düzenleyelim istedik. Bu toplantıyla ilgili de sosyal medyadan bunu yaydık yani. Acele bir karar olduğundan dolayı bizim kendi merkezimizde bir toplantı salonumuz var. Burada toplantı yapalım bir beyan geldi. Biz de burada toplantıyı yapmak istiyoruz diler. Tam işte o toplantı alanına doğru giderken bir haber daha geldi. Oranın kapatıldığı, polis tarafından kuşatıldığı, burada da toplantı yapılamayacağını söyledi.
Yani OET'de binasının bulunduğu sokak kapatılıyor.
OET'de binasının bulunduğu sokak kapatılıyor, OET binası kapatılıyor.
Yani Hollanda'da Aile Bakanı'na yapılan uygulamanın aynısı size de yapılıyor.
Tabii ki. Yani sadece bakanlara değil, milletvekillerine de. Bizim Bursa milletvekilimiz de aynı muamele yapıldı. Tabii bir sürü arkadaşımız bizi bekliyor. Bir hasret var. Bir de ben İstanbul milletvekiliyim. Seçilme sıramda yurt dışına gelen olaylar benim seçimime çok etki oldu. Onlara teşekkür etmem gerekiyor aynı zamanda.
Anladım.
Türkiye İsviçre Dostluk Grubu Başkanıyım. Arkadaşlar da hazırlanmışlar. Sağ olsun arkadaşlar hemen başka bir alan buldular. Bu alanda toplantımızı icra ettik. İsviçre'de bulunduğumuz andan itibaren tüm ulusal medya bizden bahsetti. Yani sanki toplantıyı güvenlik gerekçesiyle toplantının yapılmadığı söyleniyor. Ama güvenlik gerekçesinden biz de şunu söyledik, dedik ki güvenlik gerekçesiyle toplantının yapılmaması sebebi toplantıyı yapanlar değil, toplantıya olası müdahale edecekler olanlar varsa onların engellenmesi lazım. Bizim değil. Bu mantık doğru mantık değil.
Evet.
Maalesef İsviçre'nin özellikle Blick gazetesi, çok yüksek bir tirajlı gazete, birkaç gün hep bizden bahsetti. Geleceğimiz günde Sayın Cumhurbaşkanımızın işte fotoğraflarını yine vererek böyle bir yanlış politika bize karşı uygulamaya çalıştılar. Ve geldiğimiz günde maalesef ilk defa Avrupa'da bir gazete Türkçe yayın yaparak Hayro'yu kullanın dediler.
Evet. Dün akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz bir haber kanalının canlı yayına katıldı. ATV A Haber kanalının canlı yayına katıldı. Ve orada o Bilik gazetesinin manşetini de gösterdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve ilginç de bir şey söyledi. Dikkatinizi çekmiştir. Dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki mutluyum dedi çünkü dedi Bilik gazetesine ve İsviçrelilere Türkçeyi öğretmişiz dedi.
Aynı gazetenin içerisindeki altında sadece puntu olarak değil altında diyor ki İsviçre hükümeti İsviçre'deki basın yayın özgürdür, politika yapma özgürdür, işte toplantı yapmak özgürdür diye bir punto da atmış. Ben de ona tweetle cevap verdim, dedim ki ya bunlar gerçekse, doğruysa benim toplantılarımı için iptal ettiniz o zaman?
Evet.
Hani böyle bir ikiyüzlülük olmaz. Evet. Burada tabii kantonlarla Bern hükümet arasında da bir çelişki var. Bern hükümeti, merkezi hükümet genel yapmış olduğu açıklamada toplantı yapma ve politika yapma hürriyetinin serbest olduğunu söylemesine rağmen kantonlar çok sert bir şekilde bunu engelliyorlar maalesef.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programını dinliyorsunuz. Konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hurşit Yıldırım. Soru, görüş ve önerileriniz bizler için önemli. Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de ve Avrupa'nın genelinde Türk siyasetçilerine ve özellikle bakanlarımıza yapılan muamele hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Biz de merak ediyoruz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum ben. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sayın Yıldırım, şimdi Hollanda'da, Almanya'da ve son olarak İsviçre'de size yapılan muamele Avrupa çapında bir sanki bir odak tarafından yönlendiriliyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor. Bütün bu yapılan muameleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de yaşanan referandum sürecine Avrupa neden müdahale etmeye ihtiyacı hissediyor?
Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan en başlıcası Türkiye güçlendi ve güçleniyor.
Evet.
Özellikle hükümet modelinin değişmesiyle Türkiye son 15 yılda müthiş bir hız yakaladı. Müthiş bir icraatlar arttı. Bir de bunun üzerine aslında tamamen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarı sağlayacağından, hızı sağlayacağından dolayı Türkiye'yi ellerinden kaçırdıklarını, pazarlık paylarının azaldığını düşünüyorlar ki bunda haklılar. Türkiye onlarla pazarlık paylarında artık çok daha yüksek bir seviyede.
Evet.
Özellikle Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'yi temel neden bu.
Hı hı.
İkincisi kendi iç siyasi politik yapılarında etkilemek istiyorlar.
Hı hı.
Kendi halklarını etkilemek istiyorlar.
Hı hı.
Ama göründü ki Avrupa ülkelerindeki bu yasaklamaları getiren halkta böyle bir şey yok. Sadece partiler ve politikalar ve hükümetler nezdinde böyle bir girişim var. Bizim yurt dışındaki gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz oralara entegre olmuş.
Hı hı.
Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da entegre olun zaten diyor.
Evet.
Olduğunuz yerin en iyisi olun, ülkenin en iyisi olun diye tavsiyede bulunuyor. Bizim arkadaşlarımız da üçüncü kuşağa gelmiş neredeyse burada. Entegre olmuşlar, kültürlerini, medeniyetlerini koruyan arkadaşlarımız var. Ben bunu bilinçli olarak bu kampanyayı sadece Almanya, Avusturya, Hollanda, işte İsviçre'de kantonlarda olanlarla baktığımız anda bunun bir karar alınarak yapıldığını düşünüyorum. Yani ferdi, her bir olayın ferdi olarak düşünmüyorum.
Hı
hı. Ve terör örgütlerinin de baskısı altında olduğunu düşünüyorum bunların. Özgür idare değil. Şu anda da tabii özellikle Hollanda'daki olaydan sonra Türk kamuoyunun ortaya çıkması hem Türkiye'de hem orada,
hı hı,
onları rahatsız ettiğini ve doğru düşünmeye sevk edeceğini düşünüyorum ben de.
Hı hı. Peki şimdi siz söylediniz. Yani bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oraya entegre olmuşlar. Hollanda'da vatandaşlarımız konsolosluğa gittiler aile bakanıyla buluşmak için. Orada Hollanda polisi vatandaşlarımız üzerine köpekler sürdü, atlar sürdü. Ve orada köpeğin ısırmasıyla yaralanan bir vatandaşımız dedi ki, beni dedi o saldırı değil, daha çok gazetelerin attığı manşetler çok üzdü. Çünkü dedi ki, ben Hollanda vatandaşıyım, aynı zamanda Türk vatandaşıyım ama bana diyorlar ki senin yerin burası değil. Bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız artık o ülkenin insanları olmuşlar. O ülkenin yerleşik insanları olmuşlar ama onlara yapılan muamele vatandaşlarımızı çok üzüyor. Türkiye devletini de çok derinden yaraladı. Hollanda'ya yönelik özellikle hükümetin aldığı tedbirler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bununla beraber Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini görüyoruz.
Evet.
Bu ırkçılık 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın başına nasıl bir bela olduğunu herkes biliyor.
Evet.
Nazi, faşizm ve ırkçılık da beraber aslında toplumlar kendisini de parçalar. Hedef gösterme, özellikle işte Türkleri hedef gösterme. Bunun belli bir zamanda da Müslüman vatandaşları, kendi Müslüman vatandaşlarını hedef gösterme zaman zaman oldu.
Hı-hı.
Ama özellikle son aylarda bunun yüksek seviyeye, pit seviyeye çıktığını görüyoruz.
Hı-hı.
Avrupa'da. Bu Avrupa'nın kendi parçalanmasına sebebiyet de verebilir.
Hı-hı.
Avrupa şu anda sadece sosyolojik bir kriz yaşamıyor. Hı-hı. Politik bir kriz yaşamıyor. Aynı zamanda ekonomik de bir kriz yaşıyor. Bu yaşadığı krizleri Avrupa çözüm bulmak yerine bahane buluyor. Ve bahaneyi bizim üzerimize atıyor. Kaldı ki yurt dışında 3,5 milyon bizim seçmenimiz var. 5-6 milyona yaklaşan bir vatandaşımız var. Bunların yurt dışında oy kullanması ilk defa AK Parti iktidarında sağlandı. Bu da Türkiye ile beraber vatandaşlık hukukunu da geliştirmesine sebebiyet verdi. Avrupa ülkelerinin yanlış tutumu tamamen aşırı sağın da yükselişine bağlı olarak aşırı sağ karşısındaki politikaların da kaynaklandı ben düşünüyorum.
Peki Avrupa, Almanya, Hollanda, İsviçre evet kampanyası yapacak. Siyasetçilere, politikacılara izin vermiyor. Yalnız hayır kampanyası yapan politikacılara ve siyasetçilere izin verdiğini görüyoruz. Burada bir çifte standart yok mu?
Burada mutlaka bir çifte standart var.
Hı hı.
O kadar açık, o kadar beyan ki.
Hı hı.
Avrupa, ben her zaman şunu söylüyorum.
Hı hı.
Avrupa demokrasiye sahip çıkmıyor. Kendi adamlarına sahip çıkıyor.
Hı hı.
Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi yurt dışında gidip bu referandumla ilgili hayır söylemlerini geliştiren, bununla ilgili toplantılar yapanların önü açılıyor,
hı hı,
destekleniyor. Ha, bunu bırakın. İşte Bilik Gazetesi'nde, şimdi Bilik Gazetesi'nin en son haberinde, manşetinde gördük. Artık yani bizim Türkiye'de böyle bir şey yapılmaz.
Hı hı.
Yani hayırla ilgili çok net olarak görünen bir basın yayın organı dahi bu yapılmaz.
Evet.
Açıkça tavır ortaya koyuyorlar. Açıkça işin içine girmişler. Hı-hı. Artık bunu, yani bunu garipsediğimi de söyleyeyim aslında. Hı-hı. Yani bunu çok garipsediğim, Avrupa medeniyeti olarak bildiğimiz değerlere uygun olmadığını söyleyeyim. Hı-hı. Avrupa'daki vatandaşlarımızla görüştüğüm anda onlar da anlayamıyorlar. Diyorlar Hı-hı. ki ya bu evet bizim. Hı-hı. Bu hayır da bizim. Hı-hı. Evet veren de, ben bir politikacı olarak söylüyorum, baş tacıdır. Hayır veren de bizim için baş tacıdır. Hı-hı. Evet sonucu veya hayır sonucu evet olursa Türkiye'de bir hükümet modeli değişikliği, anayasa değişikliği var. Ya bunun kanunu var, anayasadaki yeterli sayıyı almış, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 339 gibi bir sayıyla referanduma gitmiş. Buna millet karar verecek. Anayasa yapma hakkı zaten millete ait olan bir haktır. Kardeşim ben senin ülkendeki bir modeli, bir yasa uygulamıyorum ki, sen buna niye tarafsın? Benim ülkemdeki evetten sana ne, benim ülkemdeki hayırdan sana ne?
Sanki Almanya, Hollanda, İsviçre'de hükümet sistemi değişikliği oylanacakmış evet. gibi bir izlenim var. Ama biz Türkiye'de bir hükümet sistemi değişikliği yapmak istiyoruz. Biz Türkiye'de bir hükümet yapıyoruz.
Seçmenlerimiz, vatandaşlarımız Hı-hı. orada. Hı-hı. Onlara da hayırcı da kullanabilir. Evetçi de gidip orada görüşlerini Hı-hı. aktarabilir. Bunda da bir beis görmüyoruz. Hı-hı. Ama sanki kendi ülkelerinde bir değişiklik olacakmış gibi Hı-hı. bir müeydeyi doğru bulmuyoruz.
Peki Hollanda'nın bu tutumu, Almanya'nın bu tutumu... İsviçre'de de karşılaştınız. Bugün mesela Avusturya'da da aynı açıklamalar geldi. Türkiye'de artık politika yapanların Avrupa ülkelerinde gidip seçim propagandası yapamayacağı gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılıyor. Peki bu yapılan muamele Türk vatandaşları, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında nasıl karşılanıyor?
Yurt dışındaki vatandaşlarımız meseleye biraz önce baktığım gibi söylüyorlar. Evet. Yani bu bizim seçme ve seçilme hürriyeti. Dogmatik bir hürriyettir. Hı-hı. Demokrasinin en temel sebeplerinden bir tanesidir. İnsanların özgürlük de ortaya çıkmış olan bir hürriyetidir. Böyle bir hürriyetin engellenmesi Hı-hı. ve özellikle evet kampanyasının engellenmesi tepkisel bir yaklaşım var kendi vatandaşlarımızda. Hı-hı. Belki sandığa gitmeyecek olan vatandaşımız da sandığa gitme gibi bir eğilim ortaya çıktı. Çünkü bizim milletimiz hiçbir zaman zulme, haksızlığa boyun eğmez.
Evet.
Aynısı burada da olacak inşallah.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hurşit Yıldırım.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası devam ediyor.
Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Program konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hurşit Yıldırım. Sayın Yıldırım, Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'de evet kampanyası yapılmasına izin verilmiyor. Ancak hayır kampanyası yapılmasına izin veriliyor. Ve bu kampanya süreci de 16 Nisan'daki yapılacak referandumla ilgili. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin olarak bir anayasa değişikliği halkın oyuna sunulacak. 16 Nisan'da referandum yapılacak. Ve bu konudaki kararı da Türk milleti verecek. Hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem de yurt içinde yaşayan vatandaşlarımız karar verecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kamuoyunda çok tartışılıyor. Ve bu konuyla ilgili de sizin yayınlanmış bir kitabınız var. Yeni yayınlandı. Mürekkebi daha kurumadı taze diyebiliriz. Sıcak. Evet. Parlamenter sistem krizleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Dinleyicilerimize de bu kitabı tavsiye ediyoruz. Özellikle alıp okusunlar. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı parlamenter sistem krizleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neden gerekli olduğunu anlatan bir kitap. Elinize sağlık diyoruz, kaleminize sağlık diyoruz Sayın Yıldırım. Şuradan başlayalım isterseniz. Parlamenter sistem krizleri diyorsunuz. Kitabınızda da detaylarıyla anlatıyorsunuz. Geçmişte nasıl bir sistem krizleri yaşandı ki parlamenter sistem artık Türkiye'yi kaldıramıyor?
Türkiye çok partili siyasi hayata 1950 yılı seçimleriyle geçti. Her ne kadar 1945 seçimlerinde de Hı-hı. çok partili hayat geçmiş olsa da 1945 seçimlerinde açık oy gizli tasnif geçerli olduğundan dolayı burada demokratik bir seçimden bahsetmek evet. mümkün değil. Tek parti iktidarlarında zaten vatandaşın bir tercih imkanı olmadığından dolayı Hı-hı. burada da demokratik bir parlamenter sistemden bahsetmek mümkün değil. Hı-hı. Türkiye çok partili siyasete geçtikten sonra özellikle Menderes'te, Menderes'in işte vatandaşa yakın olması, köylüye, millete yakın olması ve Türkiye'yi entegre etmesi Batı'ya, müthiş bir vatandaşta özgüven oluşturdu.
Evet.
Tabii 10 yıllık Demokrat Parti iktidarından sonra 60 ihtilaliyle, 27 Mayıs ihtilaliyle parlamenter sistemdeki krizler başlamış oldu aslında. Bu ihtilali yapanlar seçilmiş başvekili, başbakanı Adnan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı idam ederek bir kısım sahte delillerle işte yasada mahkemelerinde idam ederek aslında millete de bir gözdağı vermek istediler.
Nasıl bir gözdağı?
Sivil siyasete gözdağı vermek istediler. Yani Türkiye'de zaten 60 ihtilalinden sonra 61 anayasasıyla farklı bir model ortaya kondu. Bu 12 Eylül'de de 82 anayasasında da aslında aynı prensip vardı. Vesayete darbe ürünü olan bir anayasa. Ben şöyle düşünüyorum. Her iki anayasayı yapanlar parlamenter sistem içerisinde bunu atarak işte burada oyalanın dendi. 60 yıl Türkiye'de burada oyalandı. Kamu otoritesini sağlamakla iddiasıyla darbe yapanlar işte Cemal Gürsel, Kenan Evren kamunun başına geçtiler. Hem de seçilmeden. Milletten özgür iradeyle oy almadan. Sadece darbeler değil. İşte hemen 60 ihtilalinden sonra 27 Mayıs'tan hemen sonra Cumhurbaşkanı kim olacak dendi. Ondan sonra bir yerel genel seçimler yapıldı. Genel seçimlere yine bakın şunu çok net olarak söyleyeyim. Her darbeden, her ihtilalden sonra demokrasinin imdadına siyasetçilerden daha çok millet yetişti. 60 ihtilalinden sonra yine Demokrat Parti'den ayrılanlar, Adalet Partisi, Cumhuriyet Köylü Millet Partisi gibi partiler yine çoğunluğu elde etti. İşte 80 ihtilalinden sonra, 27 Mayıs'tan sonra yine Junta'nın desteklediği partiler değil, millete yakın olan partiler her zaman daha fazla iktidar oldu. Mesela ben kitabımda da bahsettim, bunu kronolojik sırada da bahsettim. Sadece darbeler değil, darbelerden sonra yapılan anayasalardaki sistem tıkanıkları ve sistem krizlerinden dolayı da krizler çıktı. Her cumhurbaşkanı seçimi kriz oldu. Ali Fuat Başkil, Cemal Gürsel'in karşısına Adalet Partili milletvekilleri tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak sunuldu. Ama istedik ki tek aday olarak girelim buraya. Parti liderleri dahi tehdit edilerek bir Çankaya protokolü imzalatıldı. Dediler ki hayır tek aday olarak buraya girecek. Ali Fuat Başkil'i Çankaya Köşkü'ne çağırdılar. Ali Fuat Başkil'i tehdit ettiler. Dediler ki bakın sen Cumhurbaşkanı olarak seçilebilirsin. Sen Cumhurbaşkanı olarak seçildiğin takdirde seni alacak araç Etli'ye gidecek. Ama muhtemelen Etli'ye de gömülürsün diye tehdit ettiler. Ali Fuat Başkil de bunlara vermiş olduğu cevapta millet iradesinin yanında olacağını söyledi. Ama onlar dediler ki bakın ihtilal daha yeni. Daha yeni yapıldı. Ay demokrasi tekrardan rafa kaldırılacak edecekti. Ve Ali Fuat Başkil seçildiği senatörlük yeminini dahi etmeden istifa etti ve gitti. Bütün Cumhurbaşkanlığı seçimleri hemen hemen böyle sancılı geçti. Biz kitabımızda parlamenter sistemin krizlerini tek tek gösterdik. Mesela güneş motor olayı var. Herkesin bildiği bir güneş motor olayı var.
Şimdi güneş motor olayı herkesin bildiği diyorsunuz Hurşit Bey de. Yani genç kesim güneş motel olayını bilmiyor. Güneş motel dediğin zaman nedir o diyor.
Evet.
Bir anlatır mısınız? Nedir güneş motel olayı?
Şimdi güneş motel olayı Adalet Partisi iktidarı MHP hükümetleriyle beraber Erbakan'la ve Türkeş'le beraber hükümet kuruyor.
Bahsettiğimiz yıllar 70'li yıllar.
70'li yıllar. Bir hükümet kuruyor.
Evet.
Kurmuş olduğu hükümet güven oyunu geçiyor. Güven oyunu geçiyor ama kılpayla geçiyor.
Evet.
Kılpayla geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit o zaman. Bülent Ecevit bir kısım Demokrat Parti'deki milletvekiliyle temasa geçiyor. Bu milletvekilleriyle gizli gizli toplantılar yapıyor. Bunda toplantıların ilk önce bir kısmı işte Gebze'deki Bayramoğlu'nda yapılıyor. Daha sonra gazeteler burayı ifşa ediyorlar. Ondan sonra Ecevit diyor ki işte kumar borcu olmayan milletvekili arıyorum diyor. İşte milletvekillerinin kendi gelecekleriyle ve işte Türkiye ile ilgili beyan veriyor bayağı meşhurlukla ilgili. Sonra önce 12 olarak başlıyor. Sonra 11 tane milletvekili Adalet Partisi'ne ayrılarak CHP'ye geçiyor. CHP'ye geçince de bir gen soruyla hükümet düşüyor. Ve ilginç ne olan ne biliyor musunuz? Yani şimdi milletvekillerinin parti değiştirmesine, o şimdi ona da anlatırım da, milletvekillerinin parti değiştirmesi zaten doğru olmadığı gibi, bu 11 tane milletvekilinin 10 tanesine bakanlık karşılığında, aslında rüşvet karşılığında, itibar karşılığında veya bir pazarlık karşılığında hükümet düşüyor. Bu bizim parlamenter sistemin, özellikle koalisyon dönemindeki hükümetlerin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu da gösteriyor. Bunun gibi pek çok kriz var.
Şimdi parlamenter sistemde. Kitabınızda anlatıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Bülent Ecevit arasında yaşanan kriz var. Bir de 367 krizi var. Bunlar da parlamenter sistem içinde ortaya çıkmış krizler. Bunların da detaylarını şöyle anlatır mısınız?
Şimdi Ahmet Necdet Sezer milletvekili değil.
Evet.
Dışarıdan bürokrat.
Anayasa
Mahkemesi Başkanı. O zamanki koalisyon hükümetlerinde Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in önerisiyle kendisi Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kararnamelerin, üçlü kararnamelerin imzalanması ve bir kısım kanunlarla ilgili görüşmelerde Ahmet Necdet Sezer'le Ecevit arasında sorun çıkıyor. Aslında ikisi de aynı dünya görüşünden gelmesine rağmen. Sonra Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 2001 yılında Ahmet Necdet Sezer toplantıya girmeden önce Bülent Ecevit'le hafiften bir tartışması oluyor. Toplantının esnasında Ahmet Necdet Sezer Bülent Ecevit'e, Hüsamettin Özkan'a ve Mesut Yılmaz'a dönerek işte siz anayasaya uygun davranmıyorsunuz diyerek elindeki anayasa kitapçığını Ecevit'e doğru fırlatıyor. Hüsamettin Özkan da asıl anayasayı siz bilmiyorsunuz. Sizi buraya getiren biziz. Hatta siyasi tarihimize nankör kedi ifadesinde orada kullanıyor. Ve aynı anayasayı fırlatıyor. Anayasanın fırlatılmasından hemen sonra Bülent Ecevit ses titreyerek dışarıdaki basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Bize çok nezaketli olmayan bir durumda ve devlet genellikle olmayan bir tutumla bize böyle böyle yaptı diye ifade ediyor. Şimdi bu kriz öyle bir hal alıyor ki ekonomi alt üst oluyor. Faizler 1000'de 7600 lira çıkıyor. Dolar 3 katına çıkıyor. Türkiye yönetilemez bir hale geliyor. Yurt dışından bakan getiriyor, ihraç ediliyor. Parlamenter sistemde işte koalisyon olduğundan dolayı hükümet dik duramıyor. Burada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şimdi yeni getireceğimiz sistemde belki biraz sonra ondan bahsederiz. Cumhurbaşkanının siyasi ve cezai sorumluluğu var. Bülent Ecevit 2001 yılındaki bu olaydan sonra yapılan ilk seçimde, 2002 yılı seçiminde %24 olan oyları kaça düşüyor biliyor musunuz? %1'e düşüyor. Siyasi olarak cezasını çekiyor. Niye? Anayasa fırlatma krizinde krizin bir tarafı Ecevit.
Bülent Ecevit. Evet.
Bir tarafı kim? Ahmet Necdet Sezer. Ahmet Necdet Sezer hiç bundan etkilenmiyor. Görev süresi bitene kadar
görevine
devam ediyor. Hatta görev süresi bittikten sonra 367 krizden dolayı görev süresini de aşan bir şekilde görevini devam ettiriyor.
Evet.
367 krizi, şimdi Cumhurbaşkanı seçimleri hep sancılı oldu dedik. Parlamenter sistemde aslında meclis düzeyinde anayasa Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği belli.
Evet.
Buna rağmen anayasanın lafzı ve ruhuna aykırı olarak toplantı yeter sayısının 367 olması gibi Sabih Kanadoğlu tarafından bir fikir ortaya atılıyor. Bu fikir aslında başta CHP'liler tarafından da komik bulunuyor. Ama diyorlar ki başka bir can simidi yok. Buna sarılalım diyorlar. Ve toplantı kara yeter sayısının 367 aranmasıyla ilgili mecliste birinci tur, ikinci tur oylamalarında bu bulunamıyor. Benim aslında burada tohuma giden başka bir sebep var. Burada o zamanki Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'ndeki bir kısım milletvekiller de bu oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi katılmıyorlar. Şimdi bir milletvekilinin asli görevi mecliste bir toplantıya katılmamak değildir. Katıldığı toplantıda olumlu veya olumsuz görüşünü bildirerek oyunu kullanmasıdır. Millet onun için aslında kendisine oy vermiştir. Ama burada sırf sistemi kitlemek için ve halkın birinci parti olarak seçmiş olduğu AK Parti'nin gösterdiği Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için parlamenter sistem kilitleniyor. Neyle kilitleniyor? Yasama, yürütme, yargı dediğimiz üçüyle beraber kilitleniyor hem de.
Evet.
Yargı orada tedbir kararı veriyor ve ondan sonra millet seçim kararı alınıyor. Tekrardan AK Parti çok büyük bir çoğunlukla geliyor ve ondan hemen sonra da 2007 referandumuyla halkın cumhurbaşkanı seçmesi kabul ediliyor. Evet. Şimdi halkın cumhurbaşkanı seçmesini kabul edilmesinden sonra aslında parlamenter sistem bitmiştir.
2007 yılında.
2007 yılında bitmiştir.
Evet.
Burada 2007 ve 2010
çünkü
yılında...
Çünkü parlamenter sistemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
Seçilmez. Mecliste seçilir. Meclis tarafından seçilir.
Evet.
Eğer halk tarafından seçilirse onun siyasi bir görevi vardır. Yürütmeli görevler artmıştır. Hı-hı. Siyasi sorumluluk gelmiştir. Dolayısıyla şimdi 2000 bizim 16 yıl 2017 yılın başında yani 16 Nisan'da yapacağımız olan referandum aslında 2007 ve 2010 yılında yapılmayan hususların ikmalidir, tamamlanmasıdır. Böyle bir sürenin tamamlanmasıdır. Parlamenter sistemle ilgili Alman hukukçusu bu konular üzerine yazan analist Schmidt diyor ki parlamenter sistem aslında bir formalitedir diyor. Parlamenter sistemle ilgili ileri sürenler aslında bunu bir magazinsel boyut ve siyasi bir magazin olarak ileri sürüyorlar. Parlamenter sistemi olduğu her ülkede aslında kriz çıkmış. Biz parlamenter sistemi örnek almış olduğumuz ülkeler pek çok değişikliğe gitmiş olmasına rağmen maalesef biz burada gerek değişiklikleri yapamamışız. Hı. 2007'de ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Bilmeyerek böyle bir bize yol açmış.
Evet.
Ve 367 krizinden sonra Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinden sonra aslında parlamenter sistem ömrünü evrimini tamamlamış.
Evet.
Bu geciken bir yasa çalışması. Bu yasa çalışmasıyla 16 Nisan'da bu tamamlanacak, ikmal edilecektir.
Şimdi Sayın Urşit Yıldırım, Parlamenter Sistem Krizleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kitabınızın adı. Parlamenter sistemin doğurduğu Türkiye'deki krizleri anlattınız. Peki 16 Nisan'da oylanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin anayasa değişikliği kabul edilirse geçmişte yaşanmış bu sistem krizleri yaşanmayacak mı? Ne getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi?
Parlamenter sistemin zararı faydasından daha çok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir başkanlık sistemi değil. Bir defa bunun isminde bir farklılık var. Sebebi ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyadaki parlamenter sistem ve başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerdeki belli başlı krizlere bakılarak o krizlere yakalanmamak için o krizleri çözer nitelikte Türkiye özgü yerli ve milli bir model. Adı başkanlık sistemi olmamasının sebebi bu.
Evet.
Mesela Amerika'da başkanlık sistemi var ama Amerika'da çift meclis var. Karşılıklı olarak başkanın senatoyu, senatonun başkanı yenileme hakkı yok ama bizim sistemimizde var. Pek çok daha farklı özellikler
var. Federal sistem var Amerika'da mesela, bizde o yok.
Bizde o yok. Pek çok farklılık var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük, en temel özelliği istikrar. Mecbur istikrar sağlıyor.
Evet.
Koalisyon denen bir ihtimal yok. Koalisyon denen bir ihtimal olduğu için zayıf hükümetler çıkma imkan ve ihtimal yok. Bir defa ondan önce bu sistem, hükümet modeli sistemi geniş bir mutabakatla hazırlanmış. Şimdi bazıları diyor ki ya işte niye yani geniş mutabakat alınmadı? Aslında bu geniş mutabakat alındı. Nasıl geniş mutabakat alındı? Son seçimde AK Parti kaç oy aldı 1 Kasım'da? %49,5.
Evet.
Milliyetçi Hareket ne kadar oy aldı? %11 küsür. Dolayısıyla %60'ın üzerinde aslında çok yüksek bir oranın uzlaşmanın ürünü.
Evet.
Şimdi aynı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki tartışmalar siyasi tarihimizde Özal, Erbakan, Türkeş, Demirel hepsi tarafından ileri sürülmüş. Eski siyasetin tamamı tarafından istenmiş. Rahmetli Özal'ın bunu ömrü yetmemiş. Muhsin Yazıcıoğlu bunu istemiş. Yani hemen hemen her siyasi bunu görmüş. Aslında burada 40 yıllık bir siyasi tartışmaya da millet nokta koyacak. Olsun mu olmasın mı diye.
Evet.
Şimdi bu hükümet modelinin özellikle bu 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkmasının bir sebebi Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraber bizim Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra geleceğini görmemiz. Devletin bekası, milletin bekasının her şeyden çok daha önemli olduğunu bilmemiz. Bakın FETÖ darbe girişimi ve paralel yapı bürokratik parlamenter sistemin zayıflarından yararlanarak bürokratik sisteme yerleşmiş olanların ortaya koymuş olduğu bir darbe girişimidir.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece millete çağrı yaparak millete meydana çağırmasıyla beraber ilk defa bir askeri junta engellenmiştir.
Bertaraf edilmiştir.
Engellenmiştir. Dolayısıyla anayasa yapma hakkı da bu kahraman millete ait bir haktır. Bu kahraman millet de 16 Nisan'da bunun kararını kendisi verecektir. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber böylesine geniş bir uzlaşmanın, belki her iki parti de kendi istemiş olduğu anayasa ortaya koyamamış olabilir. Hı hı. Ama uzlaşma sürecinde ortaya çıkan maddeler bunlar. İkincisi, bu sistemde hükümeti seçme yetkisi doğrudan millete veriliyor. Bundan önce ne yapılıyordu? Bundan önce parlamenterler, milletvekilleri seçiliyor. Hı hı. Eğer tek başına yeterli çoğunluk var ise, hükümet birkaç günde, işte 10 günde, 15 günde belki kuruluyordu. Hı. Ha bakın, burada bile dengeler vardır.
Evet.
Tek başına çıkan, iktidarı yakalayan parti bile dengeler vardır. İşte parti dengeleridir, yerel dengelerdir, bölgesel dengelerdir. Bu dengeler burada bile dengeler gözetiliyor. Hı hı. Ama hükümet seçme yetkisi doğrudan millete ait olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçimin olduğu pazar günü akşam, anayasa tarif edilen şekliyle 3 Kasım 2019 tarihindeki pazar akşamı hükümet kurulacak. Hükümeti kim kuracak? Millet kuracak. Hı hı. Kim? Siz? Aracısız. Nasıl? Doğrudan kuracak. Pazartesi günü hükümetin kurulduğu belli olacak. Hı hı. Bu hem doğrudan demokrasiye yaklaşılması babından, hem de seçmen tercihinin çeşitlenmesi bakımından, güçlü seçmeni ortaya çıkarması bakımından da çok çok önemli. Hı hı. Niye? Çünkü seçmen Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde aynı zamanda milletvekillerinin, aynı zamanda yürütmeyi ve Cumhurbaşkanı seçecek. Seçeceği zaman yürütmeye farklı bir oy, Cumhurbaşkanı yürütmeye farklı bir oy, parlamentoya farklı, yasamaya farklı bir oy kullanabilir. Burada seçmen iradesinin çeşitlendirmesi seçmeni de aslında güçlü kılar.
Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcüleri diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse tek adamlık rejimi olacak. Gerçekten böyle bir risk var mı?
Aslında tek adamla ortadan kaldıracak tek hükümet modeli budur. Hı hı. Niye? Şimdi bunu bir matematiksel sistem gibi düşünmek lazım.
Evet.
Bir defa seçilen yürütme cumhurbaşkanı en fazla 5 yıl için seçiliyor. Hı hı. Eğer çok daha fazla milletimiz beğenirse en fazla 10 yıllık bir süre için seçiliyor. Yani 5+5 yıllık bir süre için seçiliyor. Biz çok istesek de çok sevsek de 11. yıl kimseyi seçemiyoruz. Hı-hı. Cumhurbaşkanı olarak seçemiyoruz.
Aynı kişiyi.
Yani. Aynı kişiyi seçemiyoruz. Ama şu anki başbakanlık sisteminde başbakanı ne kadar seçebiliriz? İstediğimiz kadar seçilebiliriz.
Bir sınırlama yok.
Bir sınırlama yok. Yani evet. Modelsel bir sınırlama yok. Hı-hı. Bunun örnekleri var. Demirel için her defa dedik 6 defa gitti, 7 defa geldi.
Evet.
Bu model var yani. Hı-hı. Şimdi ikincisi burada hakem millet. Karşılıklı bir de ilk defa yasamaya çok önemli bir yetki veriliyor. Ne deniyor? Eğer Cumhurbaşkanı görevlerini tam olarak yapmazsa meclis Cumhurbaşkanı seçimini yenilesin. Yok, sistemi milletvekilleri tıkıyorsa Cumhurbaşkanı seçimi yenileme hakkı var. Bu ne oluyor? Karşılıklı fren ve denge mekanizmasını ortaya koyuyor. Şimdi diktatörlük diyenlerin şuna dikkat etmesi gerekir. Diktatörlük kanunla olmaz. Yasayla olmaz. Millete sorarak anayasa değişikliği olmaz. Diktatörlük darbeden sonra olur ve Türkiye'de olmuştur maalesef. Dolayısıyla bu bir algı yanıltması. Sistemi bilmeyenler tarafından ileri sürülüyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da aslında sistemi bilmediği ortaya çıktı. Geçen bir radyo kanalında dedi ki işte başbakan ayrı partiden, cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa bunu hiç kimse söylemiyor. Burada ortaya kriz çıkacak dedi. Yani burada...
Doğru söylemiyor mu peki?
Şimdi doğru söylüyor. Ya burada şu ortaya çıkıyor. Bir, ya Kılıçdaroğlu gizli evetçi ya da gerçekten sistemi bilmiyor. Ama ben tekrar tekrar o röportajı dinledim. İnternetten de sosyal medyadan dinledim. Sayın Kılıçdaroğlu bir gaf değil bakın, kesinlikle o. Hı hı. Bilinçli. Şimdi biz siyasetçiler bazen mikrofonun karşısında kelimeyi yutarız, cümleyi yutarız.
Bu sihirli mikrofon.
Tabii bazen yutarız.
Radyonun mikrofonu tabii. Özellikle sihirli mikrofon.
Yutarız, yanlış kelime kullanırız, cümlenin birini yanlış kullanırız. Ama bir bütünlük içerisinde söylenmiş çok ciddi bir söz. Hı-hı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben çağrı yaptım. Hı-hı. Dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu çok doğru söylüyor. Dediği sistem krizi ortaya çıkartır ama Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli krizi ortaya çıkartmaz. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu haklı çıkartır. Sayın Kılıçdaroğlu söylediği gibi hayır değil, evet diye sözlerini tevil etmesi ve insanları da doğruya yönlendirmesi gerekir diye de geçen bir açıklamam oldu.
Peki Sayın Kılıçdaroğlu sonra dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayrı partiden olursa kriz olur demek istemedim. Cumhurbaşkanı ve meclisteki çoğunluk partisi ayrı partiden olursa kriz olur demek istedim.
Ya ben bunu teville düzeleceğini zannetmiyorum. Hı. Çok net bir şekilde, çok bilerek bir şekilde, düşünerek bir şekilde kelime hatası değil, bunu bilinçli olarak söyledi. Hı hı. Benim tuhafıma giden, mecliste o kadar kavga çıktı, kıyamet çıktı, işte içindeydik. Kendi arkadaşlarına talimat verdi, ertesi gün şöyle olacak, böyle olacak dedi. Ya insan neye talimat verdiğini, neyi savunduğunu bilmez mi? Hı hı. İkincisi velev ki dediği doğru olsun. Velev ki dediği doğru olsun. Yani meclisteki çoğunluk başka partiden, Cumhurbaşkanı başka partiden çıktı. Bilal Bey, Cumhurbaşkanı hükümet modeli istikrar. İstikrar sağlıyor. İstenen o %50 ve daha fazlası. %50 ve daha fazlasını almak öyle kolay bir oy değildir. %50 ve fazlasını daha alabilmek için merkeze yaklaşmak zorundasınız. Bütün seçmenlere ulaşmak zorundasınız. Ve seçimler aynı tarihlerde yapılacak. Aynı tarihlerde yapılacağı için böyle bir kriz ortaya çıkmaz. Velev ki bütün ihtimalleri ortaya koyalım, böyle bir kriz çıktı. Hiç kimse kriz çıkaran, milletten yana tavır almayan, milletin birikimlerini heba eden, meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın seçimlere karşı yenilenmesi hukuki meclisi karşısında kimse buna cesaret edemez. Ederse barajın altında kalır.
Yani millet ne derse olacak.
Millet ne derse olur. Evet. Buradaki en büyük güvence millet.
Sayın Hürşit Yıldırım, süremizi de çok aştık. Çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim ama zaman çok hızlı geçmiş.
Evet.
Ben de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Halk oylamasının demokrasimiz için, milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temin ediyor. Tüm izleyicilerimize saygılar sunuyorum.
Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hürşit Yıldırım oldu. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu'yla, teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan ben Bilal Çetin selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.